Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Yeni bir insan ve fikir programıyla daha hepinize en kalbi duygularla selam ediyorum. Muhabbet ve hürmetlerimi arz ediyorum. Müslümanların siyaset ve medeniyet serüveni başlıklı serimizin 9. haftasına gelmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz haftaki programımızda Medine döneminde Hristiyanlarla ilişkiler konusunu ele almıştık. Bu haftaki programımızda ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem son yıllarını ve vefatını anlatmaya gayret göstereceğiz. Onun öncesinde İslam tarihinde bir yıl var, hicretin 9. yılında. Buna Senetül Vüfud, yani heyetler yılı deniyor. Geçen haftaki programımızda birkaç cümleyle de olsa değinmiştik. Mekke fethedilmişti 630 yılında. Tebük Seferi esnasında Arabistan'ın kuzey kesiminin de İslam hakimiyetine girmesi söz konusu olmuştu. Geçen haftaki programımızda Hristiyanlarla ilişkiler bağlamında bunu ele almıştık. Mekke'nin fethedilmesi, Tebük Seferi ile beraber elde edilen bu kazanımlar neticesinde İslam'ın, dolayısıyla Müslümanların hakimiyeti Arap coğrafyasında belirince, Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinde oturan birçok kabile, yani bunların sayısı hakikaten çok, Medine'ye heyetler göndermeye başladılar. Heyetler yoğun bir şekilde geldiklerinden dolayı onun için işte bu yıla heyetler yılı deniyor İslam tarihinde. Efendimiz tarafından kabul edilen bu heyetlerin tabii çeşitli amaçları, istekleri vardı Allah Resulü'nden. Dolayısıyla İslam devletinden. Ancak genellikle mensubu bulundukları kabilenin Müslüman olduğunu bildirmek ve onlar adına biatta bulunmak için geldiler. Kahir ekseriyeti itibariyle. İslam'ın hükümlerini öğrenerek kabilelerine dönüp İslam'ı onlara da öğretmek ve dini öğretecek kimseler talep etmek gibi gayelerle geldiler. Bunun yanında az sayıda da olsa bazı şartlar öne süren kabileler de vardı. Mesela Esed kabilesi Resulullah'a geldi ve dedi ki, mallarımızdan alınan zekatın kendi fakirlerimize verilmesini istiyoruz. Yine kıtlık durumunda başka yerlere göç etmek şartını öne sürüyoruz dedi. Bu şekilde birkaç tane şart öne süren kabileler de vardı. Bununla birlikte İslam dinini kabul etmemekle birlikte cizye vererek İslam hakimiyetini kabul eden, İslam devleti tebaası olan ama Müslüman olmayan kabileler de vardı. Medine'ye gelen heyetlere Peygamberimiz Efendimiz müsamahakar ve misafirperver davrandı değerli dinleyenler. Allah Resulü İslam'ı kabul ederek gelen ve kendisine biat eden bu heyetlerin burada bir müddet kalarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini, dinin prensiplerini, esaslarını öğrenmelerini, yani dine vakıf olmalarını, yine bizzat kendisinin, sahabilerinin İslam'ı nasıl yaşadıklarını onlara örneklik olarak göstermelerini istemişti. Onun için heyetler burada bir müddet kaldılar. Yani 10 gün civarında kaldılar. Bu zaman zarfında heyet üyelerinin çeşitli soruları oldu. Resulullah ayrıntılarıyla beraber bu soruları cevaplandırdı. Mükellef oldukları hususları bildirdi onlara. Efendimiz, değerli dinleyenler, Mescid-i Nebevi'de heyetler sütunu denilen, yani Üstüvanetül Vüfud adını taşıyan bir direğin önünde kabul ederdi bu heyetleri. Bu sütunun yeri yine günümüzde de Mescid-i Nebevi'de mevcut. Üzerinde bu heyetler sütunudur, yani hâzihi üstüvanetül vufud yazılı bir sütun var şu an Mescid-i Nebevi'de. Medine'de dediğimiz gibi 10 gün, bazen daha fazla kaldı bu heyetler ve bunlar için bu heyetlerin ağırlanmalarına tahsis edilmiş evler vardı. Mesela Abdurrahman bin Avf'ın, Muhire bin Şube'nin, Ebu Eyyub el-Ensari'nin ve Ensar'dan bazı sahabilerin evleri bu iş için kullanıldı heyetler yılında. Yine Mescid-i Nebevi'nin bitişindeki Suffe bunun için kullanıldı ve mescidin yanına büyük bir çadır yapıldı. Gerektiğinde de bu çadır misafirhane olarak kullanıldı. Peygamberimiz Efendimiz bu heyetler Medine'den ayrılırken onlara çeşitli hediyeler verirdi. Sadece hediyeler de değil, bazılarına emanname verdi, bazılarına ahitname verdi. Ve yine kendilerine tahsis edilen arazileri bildiren yazılar verdi. Bazı kabilelere kendi içlerinden valiler tayin etti Allah Resulü. Müslüman olanlara zekat tahsildarı atadı. Hristiyan olarak kalanlara da cizye tahsildarı tayin etti. Neticede heyetlerin gelmesiyle birlikte hemen hemen bütün Arap Yarımadası'nda Allah Resulü'nün ya peygamberliği ya da Müslüman olmayanlar nezdinde hakimiyeti, zaferi kıymetli dinleyenler kabul edilmiş oldu. Bu kesin bir zaferdi. Mekke'nin fethinden ve Tebük seferiyle beraber elde edilen siyasi konum neticesinde. Tabii neticede bu kabileler putperest idiler birçoğu ve onların yerleşik inançları vardı. Peygamberimiz kabilelerin öteden beri sahip oldukları bu batıl inançları ve bunlarla ilgili uygulamaları ortadan kaldırmayı hedefledi ilk önce. Misaller çok. Mesela az önce bahsettik Esed kabilesi heyetleri kuşları azarlamak, onların isimlerinden, seslerinden, geçişlerinden anlamlar çıkarırlardı. Yine taşları işaretleyip avuçlarında sallar, onlardan da bir takım anlamlar çıkarırlar. Kehanet gibi uygulamaları vardı kendilerinin. Bunun hükmünü Resulullah'a sordular. Efendimiz bunları kesinlikle yasakladı. Bunlar İslami değildir dedi. Yine cahiliye dönemlerinde kendilerine hayvan yüreği yemeyi yasaklayan bir kabile vardı. Cufi kabilesi. Bunun temsilcilerine Allah Resulü kızarmış bir yürek ikram etti. Kendi inançlarına göre hayvan yüreği yemek yasak. Ama Resulullah tam tersine, tıpkı Hazreti Musa'nın kabilesini hatırlarsınız, İsrailoğulları buzağı tapınmışlardı. Allah onlara buzağı kesmelerini emretmişti. Öyle sanıyorum ki bundan da Allah'ın bu usulünden de mülhem olarak ilhamla Resulullah böyle bir uygulama yaptı. Tabii heyet üyeleri eti yemek için ellerini aldılar. Heyecandan, o yasak düşüncesinin de verdiği psikolojik baskıyla elleri titremeye başladı heyet üyelerinin. Peygamberimiz yiyin onu dedi onlara. Tabii Allah Resulü'nün onlara İslam'ı öğretmesi ya da öncelikli meseleleri belirlemesi kabilelerin kendi içinde bulundukları inanç durumları doğrultusunda oldu doğal olarak. Mesela Adi bin Hatim'in yaşadığı bölgede avcılık önemli bir geçim kaynağıydı. Onun için Peygamberimiz Efendimiz bu kabilenin temsilcilerine İslam'ın daha ziyade av ile ilgili hükümlerini ayrıntılı bir şekilde öğretti. Ama hiç taviz vermediği hususiyet, heyetlere her şeyden önce en öncelikli olarak İslam'ın tevhid inancını bildirmekti. Tevhid inancına taban tabana zıt olan bütün uygulamaları Resulullah baştan kesti, önünü aldı. Hatta bazı heyetlere putlarını kırdırmak için talimatlar verdi, özel olarak görevlendirdi. Evlerinize, kabilenize döndüğünüzde bütün putları kıracaksınız dedi. Peygamberimiz Efendimizin hayatının son dönemlerini konuşuyoruz. Heyetler yılı önemli bir yıldı, önemli bir hadiseydi. Bundan sonra da İslam tarihinde yine apayrı bir öneme sahip olan Veda Haccı ve Veda Hutbesi var. 632 yılında Resulullah'ın yaptığı ilk haccı ve verdiği son hutbesi büyük kütlelere olması bakımından. Veda hutbesini Allah Resulü Cuma günü vermişti. Arafat'ta vermişti yine hakeza. 140 bin civarında Müslümana hitap etmişti. Onun ümmetine bir vasiyetiydi veda hutbesi. Hac farizası hicretin 9. yılında, yani 631 yılında farz kılındı. Ancak o yıl Hazreti Peygamber bizzat hacca gitmedi ve Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri tayin ederek Mekke'ye gönderdi. 631 yılında. Allah Resulü hacca hicretin 10. yılında, yani vefatından önce 632 yılında gitti. Hac farizasını bu zamanda gerçekleştirdi. Onun bu haccına sahabilerle vedalaştığı ve bir daha Kabe'yi de göremediği için veda haccı, yani haccetül veda deniyor İslam tarihinde. Hicretin 10. yılında Zilkade ayında, yani Şubat ayında Hazreti Peygamber hac için hazırlanmaya başladı. Bu niyetini insanlara da duyurdu. Onların da hazırlanmalarını istedi, eğer gelmek istiyorlarsa hacca, Mekke'ye. Onunla birlikte hac etme şerefe nail olmak isteyen Müslümanlar hazırlıklarını yapmaya başladılar ve neticede hepsi Medine'de toplandılar. Allah Resulü Zilkade ayında, yani yine Şubat ayında 632 Cumartesi günü yanına hanımları ve kızı Fatıma'yı da alarak sahabileriyle birlikte öğlen namazını kıldı ve Medine'den hareket etti. Zilhicce'nin, yani Mart ayının 4. gününde pazar günü kuşluk vakti Medine'ye ulaşıldı ve Efendimiz burada Kabe'yi önce 7 defa tavaf etti. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Mekke'de kaldı. Kabe yine tavaf etti, Safa ile Merve arasına say etti. Perşembe günü de Mina'ya hareket etti Efendimiz. Ertesi sabah güneş doğuncaya kadar burada kaldı. Arafat'taki Nemire mevkiinde çadır kurulmasını emretti. Sonra Mina'dan hareket edip Müzdelife'den de geçerek Cuma günü Arafat'ta hazırlanan çadıra varıp burada konakladı. Zeval vaktinden sonra Allah Resulü çadırından çıktı. Devesi Kasva'ya binerek Arafat Vadisi'ne geldi, ortasına. Burada işte meşhur veda hutbesini irat buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Arafat'tayken kendisinin ilahi vazifesinin tamamlandığını belirten Maide Suresinin 3. ayeti nazil oldu değerli dinleyenler. Ayeti hatırlayalım. Bugün size dininizi ikmal ettim, yani tamamladım, kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'a razı oldum. Ayeti gelmişti. Efendimiz konuşmaya başlamadan önce, veda hutbesini vermeye başlamadan önce Cerir bin Abdullah vasıtasıyla sükuneti temin etti önce. Sonra da gür sesli münadiler görevlendirerek sözlerinin, cümlelerinin tekrar edilip uzaklara kadar duyulmasını temin etti. Dedik ya, o dönemde tabii mikrofon yok. 140 bin kişiden bahsediyoruz ortalama olarak. Bunun için Allah Resulü münadiler tayin etti ve bu insanlar Resulullah'ın söylediğini tekrarlaya tekrarlaya bütün oraya katılan insanların Allah Resulü'nün veda hutbesini dinlemelerini sağlamış oldu. Dediğimiz gibi veda hutbesi Resulullah'ın bize, ümmetine bir vasiyetiydi kıymetli dinleyenler. Efendimizin vefatından önce çeşitli gelişmeler oluyor. Bunlara da değinmekte yarar var. Tabii veda hutbesinden sonra, veda haccından sonra Allah Resulü Medine'ye döndü. Mekke'de kalmadı. Medine'ye döndükten sonra Yemen'de Esved el-Ansi diye bir zat, mensubu bulunduğu kabilelerinde desteğini sağlayarak peygamberlik iddiasıyla ortaya çıktı kıymetli dinleyenler. Esved el-Ansi kendisine karşı koyan bölgenin valisini öldürdü. Sonra da zorla onun hanımı Azad'ı nikahına aldı ve bölgeye hakim oldu. Çünkü kabilelerin desteğini de almıştı. Hazreti Peygamber bundan haberdar olunca Cerir bin Abdullah isimli sahabisini, veda hutbesinde görevlendirdiği sahabiyi, onu İslam'a davet etmek için kendisine gönderdi. Fakat olumsuz cevap verdi Esved. Sonunda bölgenin ileri gelenlerin de desteğiyle kendisine bir suikast tertiplendi. Zorla alıkoyduğu Azat isimli hanımefendi de yardım etti bu suikaste ve Esved öldürüldü. Hazreti Peygamber'in vefatından 5 gün, bir rivayette 1 gün önce öldürüldüğü için Resulullah haberdar olmadı bu durumdan. Resmi bilgi, öyle ifade edelim, Medine'ye geldiğinde Hazreti Ebu Bekir İslam Devleti'nin başına geçmişti. Yine aynı sıralarda cahiliye döneminde kısmen Hristiyan, kısmen de putperest olan ve hicretin 10. yılında Medine'ye heyet göndererek İslam'ı kabul eden Hanife kabilesinden Müseylime isimli şahıs Yemame'de peygamberlik iddiasıyla ortaya atıldı. Aslında Müseylime kabilesinin temsilcileriyle beraber Medine'ye gelmiş ve Müslüman olmuştu. Ama Yemame'ye döndüğü zaman irtidat etti, yani dinden döndü. Ve peygamberlikte Hazreti Muhammed'e ortak olduğunu iddia etmeye başladı. Resul-i Ekrem Müseylime'ye mektup yazdı. Mektubunda onu İslam'a davet etti, tevbeye davet etti. Müseylime de kendisine bir cevap yazdı ve yazdığı cevapta Resulullah'a ortaklık teklif etti. Yeryüzünün yarısı kendisinin olsun, yarısı da Kureyş'e ait olsun diye bir tuhaf bir teklifte bulundu Allah Resulü'ne. Efendimiz de ona tekrar bir cevap yazdı ve bu cevapta yeryüzünün Allah'a ait olduğunu, ona kullarından dilediğini varis kılacağını bildirdi. Böyle bir gelişme Müseylime nitekim Hazreti Ebu Bekir zamanında, yani 632-634 yılları arasında Hazreti Ebu Bekir İslam Devleti'nin başkanıydı, Halid bin Velid tarafından öldürüldü değerli dinleyenler. Resul-i Ekrem'in hayatının son demlerinde yaşanan gelişmelerden bahsediyoruz vefatından önce, Mekke'nin fethinden sonra. Burada önemli bir gelişme de şu: Efendimiz 632'de Mayıs sonunda Mu'te Savaşı'nda şehit düşen Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip, Abdullah bin Revaha ve diğer sahabilerinin intikamını almak üzere Bizans'a karşı bir sefer düzenlemeye karar verir. İçlerinde yaşlı ve tecrübeli sahabiler olduğu halde ordunun komutanlığına o sırada henüz 18 veya 19 yaşında gencecik bir sahabisini, Üsame bin Zeyd'i tayin eder. Geçen haftadan hatırlarsınız, Zeyd bin Harise'yi komutan tayin etmişti Allah Resulü. O şehit olmuştu bu savaşta. Efendimiz Üsame'yi İslam ordusunun başına tayin ettikten sonra Mayıs yine 632 tarihinde hastalandı değerli dinleyenler. Yatağa düştü. Ertesi sabah biraz kendisini iyi hissedince Üsame'yi uğurladı orduyu. Üsame Medine yakınındaki Cüruf mevkiinde karargah kurdu kendisine. Ordu, İslam ordusu burada toplanmaya başladı. Tabii bazı sahabiler Üsame'nin genç ve tecrübesiz olduğunu iddia ettiler. Bundan dolayı bu tayin kararını biraz eleştirdiler. Bu eleştiri, bu hoşnutsuzluk durumu diyelim, Efendimizin kulağına gelince mescide gitti ve orada bulunan sahabilere Üsame'yi komutan tayin ettiğim için bana itiraz ediyorsunuz dedi. Daha önce de onun babasını tayin etmemden ötürü bana itiraz etmiştiniz. Fakat babası kumandanlığa nasıl layık idiyse oğlu da layıktır buyurdu Peygamberimiz Efendimiz. Bu itirazlara cevap vermiş oldu. sırada Efendimizin hastalığı ağırlaştı. Bu hastalık sebebiyle, belirgin artık rahatsızlığı sebebiyle Üsame bin Zeyd, Allah ondan razı olsun, ordusunu hareket ettirmedi değerli dinleyenler. Resulullah'ın hastalığını bugünkü gibi böyle net bir şekilde teşhis edemiyoruz. Çeşitli rivayetler olsa bile, ama şiddetli bir ateş ve şiddetli bir baş ağrısı Resulullah'ın hastalığı. Yüksek ateş ve başı şiddetli bir şekilde ağrıyor. Hazreti Peygamber hastalığı esnasında bir söz söyledi sahabilerine. Dedi ki, bir kul ki Allah onu dünya ile kendine kavuşması arasında bir seçim yapması için muhayyer kıldı. Yani serbest bıraktı demek. Muhayyer kılmak. O Allah'a kavuşmayı tercih etti buyurdu. Hazreti Ebu Bekir bu sözün ifade ettiği anlamı ve o kulun da Hazreti Peygamber'in bizzat kendisi olduğunu anladı. Ve dedi ki, nefislerimiz, mallarımız, evlatlarımız sana feda olsun ya Resulallah. Ondan sonra da bu sözü söyledikten sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Onun ağladığını gören Efendimiz, ağlama ey Ebu Bekir dedi. Arkadaşlık ve malını feda konusunda bana en çok yardımı dokunan Ebu Bekir'dir. Sensin. Ümmetimden birini dost edinseydim Ebu Bekir'i seçerdim. Lakin İslam kardeşliği dostluktan daha üstündür buyurdu. Ve Hazreti Ebu Bekir'in kapısı dışında Mescid-i Nebevi'nin avlusuna açılan tüm kapıların kapatılmasını emretti Allah Resulü. Efendimiz namaza çıkamayacak derecede hastalanınca namazı Hazreti Ebu Bekir'in kıldırmasını emreder. Hazreti Ayşe Resulullah'a babasının yufka yürekli olduğunu, Kur'an okurken gözlerinden yaşlar boşandığını, Resulullah'ın makamında durmaya tahammül edemeyeceğini ve bunun için de bu görevin, bu vazifenin Hazreti Ömer'e havale edilmesini ister Hazreti Ayşe Efendimiz'den. Fakat Resulullah ısrarla Ebu Bekir'e emredin, namazı kıldırsın buyurur. Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'ın hastalığı esnasında en az, kıymetli dinleyenler, 17 vakit namaz kıldırdığı rivayet ediliyor kaynaklarda. 17 vakit. Son günlerini Hazreti Ayşe'nin odasında geçirdi Allah Resulü. Bir gün öğle üzeri hastalığının biraz hafiflediğini hissetti ve amcası Abbas ve Hazreti Ali'nin de yardımıyla mescide çıktı. O esnada cemaat de namaza durmuştu. Hazreti Ebu Bekir onun geldiğini anlayınca, görünce çekilip mihrabı kendisine bırakmak istedi. Ancak Allah Resulü yerinden kıpırdamamasını ve namaza devam etmesini işaret etti ona ve kendisi de Hazreti Ebu Bekir'in yanında namaza durdu. Efendimizin vefat anlarını konuşuyoruz. Hazreti Ayşe'nin bize bildirdiği bir söz var, bir rivayet var. Hazreti Peygamber vefat etmeden önce hafif bir sesle değerli dinleyenler şöyle demiş: La ilahe illallah, ruhu teslim etmek ne acayip şeymiş. Yine son sözü şu oluyor: Ma'r rafikul a'la, yüce dostla, yüce Rabbimle beraber. Ve bu sözleri söyledikten sonra Efendimiz eşi Hazreti Ayşe'nin kolları arasında ruhunu teslim ediyor. Hemen yanında bir kap vardı. O kapın içinde de su vardı. O suyla beraber ateşini düşürmeye çalışırlardı hanımları Efendimizin. Bezle yüzünü silerlerdi. O suyun içine, yani o kapın içine düştü Peygamberimizin eli. Tarih 14 Rebiyul Evvel Hicri 11. yıl, yani 8 Haziran 632 günlerden pazartesi. Resulullah vefat etmişti. Burada onun vefatına dair anlatılacak aslında çok şeyler var. Ashabının üzüntülerine yönelik hatıralar, özellikle Bilal-i Habeşi'nin hatıraları, hakikaten bunları okumak ya da dinlemek gerekir. İnsana çok etkiler bunlar. Ama biz hülasa olarak geçiyoruz. Şunu da söyleyerek tamamlayalım. Efendimizin cenazesini Hazreti Ali yıkar değerli dinleyenler. Yine Hazreti Abbas ve onun oğulları Fazl ile Kusem, bir de Üsame bin Zeyd Hazreti Ali'ye yardımcı olurlar. Salı günü öğleye doğru yıkanıp kefenlenme işi tamamlanır. Ondan sonra da Efendimizin cenazesi evinde bulunan bir döşeğin üzerine konulur. Müslümanlar grup grup gelirler. Odanın alabileceği kadar sayıda içeriye girerler. İmamsız olarak cenaze namazı kılarlar. Bu arada Hazreti Peygamber'in nereye defnedileceği hususunda sahabiler kendi aralarında konuşurlar ve bir ihtilaf da çıkar. Kimisi der ki Mescid-i Nebevi'ye gömelim, kimisi Baki kabristanına defnedelim der. Hazreti Ebu Bekir, bir defasında ben Resulullah'tan işittim ki ruhu kabz edilen her peygamber öldüğü yere defnedilir. Böyle bir söz, bir hadis işittim der ve bu nakil meseleyi halleder. Onun için vefat ettiği yere, yani Hazreti Ayşe'nin odasına defnedilmesine karar verir Allah Resulü'nün. Mezarı Ebu Talha el-Ensari kazar ve Efendimizin kabrine Hazreti Ali, Fazıl bin Abbas, Kusam bin Abbas, yani Hazreti Abbas'ın oğulları, yine Üsame bin Zeyd indikleri rivayet edilir. Defnederler. 632 yılında Haziran ayında pazartesi günü Efendimiz rahmeti rahmana, kendi tabiriyle refiki alaya kavuşmuş olur ve salı günü defnedilir kıymetli dinleyenler. Konuyla birlikte Peygamberimiz Efendimizin hayatını Siyer-i Nebi'yi tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda, belki iki programımızda Resul-i Ekrem döneminde Medine'de İslam medeniyetini, bu medeniyetin tohumlarını, temellerini konuşmaya gayret göstereceğiz. Bu anlamda Asr-ı Saadet'te Hazreti Peygamber döneminde ekonomik hayat nasıldı, sosyal hayat nasıldı, idari hayat nasıldı? Daha ziyade siyasi ve kültürel, toplumsal anlamda bir program ya da bir iki program olacak. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, hayırlarla kalın, Hakk'a emanet olun.